Ayrım 6.
Camcının yanında durup camı nasıl taktığını izledim. Camı ölçüp sonra kesip taktı gitti. Camcı gidince macunu kazıyıp aldım. Ama kendim için almadım, inan olsun. Dernek için aldım. Dernek için. Hadi bakalım, şimdi Kolunay da ağlamaya başlamıştı. Kes ağlamayı diyerek çıkıştı öğretmen. Sıkıntıdan ceketinin eteklerini çekiştiren Weiss, bu da hep zırlar böyle dedi. Kolunay'ın hıçkırıkları insanın içine işliyordu. Weiss eğilip Kolunay'ın kulağına fısıldadı. Zırlama yahu. Ama nerede? Kolunay kendisini tutacak gibi değildi. Büyük acı öğretmen rahatçısı bile etkilemişti herhalde. O da prosundan derin soluklar çekip duruyordu. Tam bu sırada fiyakacı Çele sıradan ayrılıp öne çıktı. Öğretmenin karşısına geçip gururla durdu öyle. Geçen gün Boka'nın arsada yaptığını yapacak, o da mert bir Romalı gibi davranacaktı herhalde. Sesine ciddi bir hava verip, öğretmenim dedi, ben de macun getirdim derneğe. Nereden getirdin? Bizim evden. Bizdeki kanaryanın yıkandığı camdan bir banyo var, onu kırdım. Camcı gelip onarınca macunu kazıdım hemen. Kanarya yıkanırken sular halıya aktı hep. Ama kuş banyo yapacak da ne olacak sanki? Örneğin serçeler yıkanır mı hiç? Benim bildiğim hep kirli gezerler. Sandalyesinden öne doğru eğilen öğretmen, anlaşılan işin alayındasın sen Çele dedi. Ama dur hele, senin de sıran gelecek. Evet, sen devam et Kolunay. Kolunay burnunu çekti. Neye devam edeyim efendim? Geri kalan macunu nereden buldunuz? Çele anlattı ya işte. Sonra da dernekte 60 lira vermişti bana macun alayım diye. Öğretmen Raç hiç hoşlanmamıştı bu açıklamadan. Demek parayla da aldınız ha? Hayır dedi Kolunay. Benim babam doktordur. Öğleden önce kapalı arabayla hastanelerine gider. Bir gün beni de almıştı yanına. Arabanın penceresindeki bütün macunu kazıdım. Doğrusu yumuşacık iyi bir macundu. Kendi başıma bir araba kiralayayım diye dernek 60 lira ödenek ayırdı. Ben de kiraladım arabayı. Bir ikindi üzeri kentin dışına kadar uzanıp arabanın dört penceresindeki bütün macunu kazıdım ve yaya döndüm sonra. Öğretmen hatırlamıştı. Hani büyük kışlanın orada rastlamıştım sana dedi. O zaman mı oldu bu iş? Evet efendim. Seninle konuşmak istemiştim de ağzını açıp tek ses söylememiştim bana hani. Kolunay utançtan başını önüne eğdi. Nasıl konuşurdum öğretmenim? Ağzım macun doluydu. Yeniden bir ağlamadır tutturdu Kolunay. Weiss yine sinirlenmiş ceketinin eteğini çekiştirmeye başlamıştı. Hadi bakalım, zırlaması yakındır dedi sıkıntıyla. Gözyaşı sarnışları yeniden açılmıştı. Öğretmen oturduğu yerden kalkıp odada bir aşağı bir yukarı dolaşmaya başladı. Başını sallayıp duruyordu. Ne de güzel dernek kurmuşsunuz. Aman göz değmesin. Dernek başkanı kimdi? Weiss bütün acısını unuttu bu soru üzerine. Gururla benim dedi. Ya Sayman? Kolunay. Kasada kalan parayı çıkar göster bakalım. Buyurun. Kolunay bir el attı cebine. Öyle büyük bir cepti ki Çalonkoş'unkinden aşağı kalmıyordu. Aradı, taradı, cebinin içinde ne bulduysa bir bir çıkarıp masanın üzerine dizdi. Önce 43 lira göründü. Ardından 5'er liralık 2 posta pulu, 1 posta kartı, 1'er liralık 2 damga pulu, 8 tane kalem ucu, bir de Cici Ali. Parayı sayan öğretmen Raçsın suratı karardı sanki. Bu parayı nereden buldunuz bakayım? Üyelik ödentilerinden. Üyeler haftada 10'ar lira öderler. Ne yapacaktınız bu parayla? Hiç. Derneğe üye olabilmek için bir para ödenmesi gerek. Toplanan para da o işte. Weiss başkan aylığı almıyordu. Vazgeçmişti aylıktan. Aylık ne kadardı? Haftada 5 lira. Posta pullarını ben edindim. Posta kartını Barabas, damga pullarını da Richter. Ona babası, Richter babasından. Öğretmen Raç sözünü kesti Kolunay'ın. Babasından çaldı değil mi? Öyle mi Richter? İleri çıkan Richter önüne bakıyordu. Çaldın değil mi? Richter başını önüne eğdi. Şu ahlaksızlığa bak. Baban ne iş yapar senin? Babam hukuk doktorudur. Doktor Ernest Richter. Avukat ve noterdir. Dernek çalınan pulu yerine koydu efendim. Ne demek yani? Şey işte, babamdan pulu çaldım ama sonra çok korktum. O zaman dernek pul parasını verdi, bir pul alıp babamın yazı masasına gizlice bıraktım. Aksilik bu ya. Tam o sırada babam yakaladı beni. Pulu çaldığım için değil de yerine koyduğum için ense köküme bir tane patlattı. Öğretmen sert sert bakınca Richter düzeltti. Dayak yedim babamdan yani. Pulu yerine koyuyorum diye tokadı indirdi. Sonra pulu kimden çaldığımı sordu. Gerçeği söyleyecek olsam fazladan bir tokat daha yiyecektim tabii. Pulu Konlay'dan aldım dedim babama. Öyleyse çabuk götür Konlay'a ver. O da bir yerden aşırmıştır nasıl olsa dedi. Ben de pulu alıp Konlay'a götürdüm. Dernek iki tane damga puluna sahip oldu böylece. Bir an düşünceye dalan öğretmen sordu. Peki neden yeni bir damga pulu aldınız? Eskisini geri verebilirdiniz değil mi? Richter'in yerine Konlay karşılık verdi. Eskisini veremezdik öğretmenim. Çünkü eski pulun üzerine derneğin mührünü basmıştık. Ya demek bir de dernek mührünüz var öyle mi? Nerede mühür bakayım? Mühürcü başımız Barabas'tır. Mühürden o sorumludur. Sıra şimdi de Barabas'a gelmişti. Barabas ileri çıktı. Öteden beri geçinemediği Konlay'a sert sert baktı. Arsadaki şapka olayı hala aklındaydı. Ama mühürü istampasıyla birlikte masanın üzerine bırakmaktan başka ne yapabilirdi ki? Öğretmen Rats mühürü şöyle bir gözden geçirdi. Macun Toplayanlar Derneği Budapeşte diye yazılıydı mühürün üzerinde. Güldüğünü belli etmek istemeyen öğretmen Rats başını iki yana salladı. Öğretmenin yumuşamasından yüz bulan Barabas elini uzatıp mühürü almak istedi. Ama öğretmen daha eline çabuktu. Sert bir sesle sordu. Niyetin ne senin? Efendim dedi Barabas. Mühürü elimden çıkarmamaya, onu son nefesime kadar korumaya yeminliyim ben. Öğretmen Rats mühürü cebine soktu. Kapat çenen diye bağırdı. Ama Barabas kendini tutamadı artık. Öyleyse çeleden de bayrağı alın lütfen. Ne? Bir de bayrağınız var demek. Ver onu bakayım. Elini cebine atan çele ince bir tel çubuğa geçirilmiş küçük bayrağı çıkardı. Bunu da arsadaki bayrak gibi kız kardeşi dikmişti. Bütün nakış işlerini çelenin kız kardeşi üstleniyordu. Kırmızı, yeşil, beyaz bayrağın üzerine şunlar yazılıydı. Macun Toplayanlar Derneği Budapeşte. Tutsaklığımızı sürdürmeyeceğimize ant içeriz. Hımm diye mırıldandı öğretmen. Tutsak sözcüğünü T değil D ile yazan bu bilge de kim? Kim yazdı bunu? Karşılık veren olmadı. Öğretmen yeniden sordu öfkeyle. Kim yazdı bunu dedim. Çele hemen bir çare düşündü. Çocukları neden ele verip de başlarını derde soksundu? Tutsak sözcüğünü D ile yazan Barabas'tı. Ama başı belaya girmemeliydi. Boynunu büktü. Kız kardeşim yazdı efendim dedi. Kuvvetlice yutkundu bunu söylerken. Kız kardeşini harcaması yerinde bir davranış değildi. Ama arkadaşlarını kurtarmış oluyordu. Öğretmen bir tepki göstermeyince çocuklar gelişigüzel konuşmaya başladılar. Barabas'ın bayrağı ele vermesi hiç de doğru olmadı dedi Konlay öfkeyle. Barabas kendini savunmaya kalkıştı. Bunun da zoru hep benimle. Mühür elimden alındığında derneğin sonu gelmişti zaten. Öğretmen Rats kesti çocukların sözünü. Susun bakayım diye bağırdı. Gösteririm ben size. Derneği kapatıyorum. Dernek falan yok artık. Bir daha böyle şeyler yaptığınız duymayayım sakın. Hal ve gidişten hepinize kırık not veriyorum. En kırık notu da başkan olduğu için Weiss alacak. Özür dilerim dedi Weiss aşağıdan alarak. Bugün benim başkanlığımın son günü. Genel kurul toplantısı yapılacaktı çünkü. Önümüzdeki ay için başka bir başkan adayımız var. Konlay başkan olacaktı diyerek sırıttı Barabas. Benim için fark etmez dedi öğretmen. Yarın ikiye kadar hepiniz cezalı kalacaksınız burada. Ben size gösteririm. Şimdi gidebilirsiniz artık. Koro halinde hep bir ağızdan hoşça kalın öğretmenim diye bağırışıp yürümeye koyuldular. Weiss bu karışıklıktan yararlanarak uzanıp macunu almak istediyse de Öğretmen hemen farkına vardı. Çek elini oradan. Dokunma, bırak. Bays boynu büküp sordu. Macunu geri alamayacak mıyız öğretmenim? Zor alırsınız. Tam aksine. Elinde başka macunu olan getirip bana teslim etsin hemen. Hele macun saklayan biri çıksın karşıma, gözünün yaşına bakmam, bilin bunu. O zamana kadar hiç ses çıkarmamış olan Lejik ağzından bir parça macun çıkardı. İçi yanarak ve kirli elleriyle macunu derneğin büyük macun topağına yapıştırdı. Hepsi bu kadar mı? Lejik bir karşılık vermeden açtı ağzını. Başka macun kalmadığını gösterdi. Öğretmen Raj şapkasını aldı. Bir daha dernek falan kurduğunuzu duymayacağım. Tamam mı? Hele bir duyayım, görürsünüz gününüzü. Şimdi herkes evine. Haydi bakalım. Çocuklar sessiz sedasız yürüdüler. İşlerinden birinin hafif bir sesle konuştuğu duyuldu. Hoşça kalın öğretmenim. Lejik'ti bu. Az önce öbür çocuklar öğretmene hoşça kalın derlerken ağzı macun dolu olan Lejik sesini çıkaramamıştı. Öğretmen Raj çıkıp gidince dağıtılmış olan derneğin üyeleri yalnız kaldılar. Kolnay dışarıda bekleyen Boka'ya soruşturmaya özetledi. Boka rahat bir soluk aldı. Çok korkmuştum doğrusu dedi. Biri çıkıp arsayı ele verdi sanmıştım. Tam bu sırada Nemeçek yanlarına yaklaşıp fısıldadı. Bana bakın, öğretmen sizi sorguya çekerken pencerenin yanında duruyordum ben. Pencerenin camı yeni takılmıştı. Ben de pencerenin camından kazımış olduğu taze macun topağını gösterdi. Bütün çocuklar heyecanla gözden geçirdiler macunu. Weiss'in gözleri parlıyordu sevinçten. Macunumuz varsa dernek de var demektir. Toplantıyı yaparız arsada. Arsada, arsamızda diye bağırdı bütün çocuklar. Sonra hepsi birden evlerinin yolunu tuttular. Merdivenlerde Pal Sokağı çocuklarının bağırışmaları yankılanıyordu. Hayt ho, hayt ho. Bağıra çağıra fırladılar. Büyük kapıdan dışarı. Yalnız Boka tek başına ve yavaş yavaş yürüyordu. Keyfi pek yerinde değildi. Botanik bahçesindeki adada elinde fenerle dolaşan Gerep hep aklındaydı. İhanet eden Gerep. Dalgın dalgın yürüyerek evine gitti Boka. Yemeğini yedikten sonra ertesi günün Latince ödevini hazırlamaya koyuldu. Tanrı bilir nasıl becerdiklerini. Macun Derneği'nin tüm üyeleri saat 2:30'da arsada hazırdılar. Barabas öğle yemeğinden yeni gelmişti. Hala ekmek kabuğunu geveleyip duruyordu. Tokadı yüzüne indirmek için kapıda Kolnay'ı bekledi. Kolnay'dan çektikleri yetmişti çünkü. Üyelerin çoğunlukta olduğu anlaşılınca Weiss hepsini odun yığınlarının oraya çağırdı. Oturum açılmıştır dedi ciddi bir yüzle. Barabas'tan yediği tokattan karşılığını vermiş olan Kolnay yasaklamaya karşın derneğin yaşaması gerektiğini savundu. Barabas Kolnay'ı suçlamaktan geri kalmadı. Elbette başkanlık sırası ona geldi de onun için. Bana sorarsanız dernek kapatılmalıdır artık. Siz sırayla başkan olurken bize de macun çiğnemek düşüyor. İğreniyorum bu işten artık. Ağzıma şu yapışkan maddeden başka bir şey girmeyecek mi? Derken Nemeçek söz almak istedi. Söz istiyorum diye seslendi başkana. Sekreterimiz söz istiyor diyen Weiss elindeki küçük çanı çaldı. Ne var ki Macun Derneği'nin sekreterlik görevine yüklenmiş olan Nemeçek'in sözü ağzında kaldı. Odun yığınlarından birinin yanında Gereb'i görmesin mi? Gereb'in ne mal olduğunu ondan bir de Boka'dan başka bilen yoktu. Odun yığınlarının arasından sessiz sedasız sinsice yürüyen Gereb, bekçi Yano'nun oturduğu küçük kulübeye doğru ilerliyordu. Haini gözden kaçırmamak, onu adım adım izlemek görevimdi diye düşündü Nemeçek. Gereb gelecek olursa onu adada kızıl gömleklerle birlikte gördüğümüzü bilmemelidir demişti Boka. Olan bitenden hiç kimsenin haberi yok sanmalıdır. Ama işte Gereb gelmiş ortalıkta dolaşıyordu. Şimdi bekçinin kulübesine neden gidiyordu acaba? Nemeçek ille de öğrenmek istiyordu bunu. Sağ olun başkanım dedi. Başka bir kez söz alırım. Yapılacak işlerim var şimdi. Weiss elindeki çanı yeniden salladı. Bay sekreter konuşmasını ertelemiştir. Bu arada Bay sekreter çoktan koşmaya başlamıştı bile. Nemeçek aslında Gereb'in ardından koşmuyor, kestirmeden gidip öne geçmek istiyordu. Boş alanı geçip Paris sokağına doğru ilerledi. Sonra Maria sokağına saptı, buharlı bıçkı atölyesine doğru deli gibi koşmaya başladı. Tepeleme odun yüklü bir araba tam kapıdan çıkacağı sırada az kalsın altına alıyordu Nemeçek'i. İnce demir baca keyifle pofluyor, beyaz buharını püskürtüyordu. Buharlı bıçkı makinesi de bir yeri acımış gibi inim inim inliyordu. Nemeçek bir yandan koşarken bir yandan da dikkatli olmalıyım diye söyleniyordu kendi kendine. Küçük yapının yanından geçip odun yığınlarına ulaşmış, bekçi kulübesinin hemen arkasına sızmıştı. Kulübenin çıkıntılı çatısı ardındaki odun yığınına bitişikti neredeyse. Odun yığınına tırmanan Nemeçek yüzü koyun yattı. Yattığı yerden aşağıyı gözleyip ne olacak bakalım diye beklemeye başladı. Gereb'in şu bekçi Yano ile ne alıp veremediği vardı ki? Yoksa kızıl gömleklerin bir savaş hilesiyle mi karşı karşıyaydılar? Her ne olursa olsun aşağıda yapılacak konuşmaya kulak kabartacaktı. Ah ah, daha şimdiden kazanacağı onurdan nasıl keyifleneceğini düşünüyordu. Hele şu yeni ihaneti de ortaya çıkarsın, gururundan yanına varılamayacaktı o zaman. Çevresini dikkatle izlerken birden Gereb'i gördü. Usul usul kulübeye yaklaşmakta olan Gereb, izleyen biri varmış gibi korkuyla dönüp dönüp arkasına bakıyordu. İzlenmediğine aklı yatınca dosdoğru ilerlemeye başladı. Bekçi Yano kulübenin önündeki sıraya oturmuş piposunu tüttürüyordu. İçtiği tütün izmaritlerden çıkarılmış tütündü. İzmaritleri öteden beri çocuklar toplayıp getirirlerdi Yano'ya. Bekçinin yanındaki köpek yattığı yerden fırlayıverdi. Gereb'e bir iki havladı ama çocuğun yabancı olmadığını sezinleyince yattığı yere uzandı yeniden. Gereb Yano'ya iyice yaklaşınca Nemeçek her ikisini de göremez oldu. Gel gelelim bizim ufarak sarı oğlan daha bir yüreklenmişti şimdi. Elinden geldiğince sessiz olmaya çalışarak odun yığınından kulübenin damına tırmanıverdi. Dama yüzü koyun uzandı. İyice aşağıya kaydı. Kapının üzerinden Gereb ile bekçiyi gözetlemeye başladı. Altındaki tahtalar çatırdadıkça Nemeçek'in kanı buz kesiliyordu. Yine de kafasını dikkatle ileri uzattı. Gereb ile bekçi Yano akıllarına esip de şöyle başlarını kaldırıp bakacak olsalar tahtaların kenarında Nemeçek'in sarı başını görür korkuya kapılırlardı mutlaka. Çünkü Nemeçek gözlerini dört açmış kulübenin önünde ne yaptıklarını izlemeye çalışıyordu. Bekçi Yano'ya yaklaşan Gereb, günaydın Yano dedi. Günaydın diye karşılık veren bekçi piposunu bile çıkarmadı ağzından. Gereb bekçiye doğru eğilip, Yano dedi, sana puro getirdim. Bu sevindirici haberi alan bekçi piposunu ağzından çıkarmak zorunda kaldı. Gözleri pırıl pırıl ışmıştı birdenbire. Kolay mıydı ya? Yano gibi bir adam için bütün bir proya sahip olmak kolay mıydı? Yano proyu izmarit olarak görürdü hep. Gereb proları cebinden çıkarıp Yano'nun eline tutuşturdu. Aman ne iyi yapmışım da buraya tırmanmışım diye düşündü Nemeçek. Bekçiye pro getirdiğine göre ondan istediği bir şey var demekti. Gereb'in yavaşça fısıldadığını duydu. Kulübeye girelim Yano. Bizi görmesinler. Önemli bir şey konuşacağım seninle. İstersen daha çok pron da olabilir. Bunu söylerken cebinden birkaç pro daha çıkardı. Gereb, Nemeçek başını sallayıp mırıldandı. Dünyanın prosunu getirdiğine göre bu işin içinde bir iş var. Bekçi Yano keyifle girdi kulübeden içeri. Gereb onu izledi. Köpek de Gereb'in arkasına takıldı, kulübeye girdi. Nemeçek öfke içindeydi. Gördün mü başıma geleni? Dediklerinin hiçbirini duyamayacağım şimdi. Bütün planım alt üst oldu. Kapıyı kaparlarken köpeğin içeri sızabilmesini az kıskanmadı hani. Nemeçek bir masal dinlemişti eskiden. Bu masaldaki karga burunlu cadı kralın oğlunu kara bir köpeğe dönüştürüyordu. Ah Ah, o karga burunlu cadı bir de kendisini köpek haline koysa en güzel milelerinden 15-20 tanesini feda ederdi doğrusu. Varsın Hector'u da sarışın nemeçek haline koysundu cadı kadın. Ne de olsa arkadaş sayılırlardı. Rütbesiz iki arkadaş. Ne var ki masallardaki cadı kadın yerine keskin dişli bir kurt imdada yetişti. Bir tahta kurdu. Damdaki tahtalardan birini güzelce kemirmiş. Çoluk çocuğuyla birlikte güzel bir şölen çekmişti kendini. Bunu yaparken Pal sokağı çocuklarına ileride ne büyük bir hizmette bulunacağını aklının köşesinden bile geçirmemişti elbette. Tahta kurdunun kemirdiği yerde tahta sigara kağıdı gibi incelmişti. Nemeçek oraya kulağını dayayınca bir de ne görsün, aşağıda konuşulanlar sözcüğü sözcüğüne duyulmuyor mu? Oysa gerek bu kimsesiz yerde bile söyledikleri duyulur korkusuyla çok yavaş konuşuyordu. Bana bak Yano diyordu, sana istediğin kadar pro verebilirim ama karşılığında bir şey yapacaksın benim için. Yano kuşkuyla sordu, nasıl bir şey yani? Arsadan çocukları kovacaksın o kadar. Odun yığınlarını öteye beriye dağıtmalarına, burada oynamalarına izin vermeyeceksin. Birkaç saniye ses soluk çıkmadı. Bekçi düşünüyor olmalı dedi Nemeçek içinden. Derken bekçinin sesi duyuldu. Çocukları buradan kovacağım desene. Evet. Peki ama neden? Çünkü başkaları gelmek istiyor buraya. Hep zengin çocukları. Senin anlayacağın bol bol pron olur o zaman. Paran da olur. Para sözcüğü etkisini gösterdi hemen. Parada mı verirler? Verirler mi? Elbette. Hem de çil altın. Altın sözcüğü de etkisini gösterdi hemen. Tamam dedi. Kovarım onları. Kapının tokmağı döndü. Kapı gıcırdadı. Gerep kulübeden çıktı. Ama artık Nemetçek de tavanda değildi. Bir kedi çevikliğiyle aşağı atlayıp odun yığınlarının arasından koşarak arsaya dönmüştü. Çok sinirliydi. Bütün çocukların yazgısı, arsanın geleceği kendisine bağlıymış gibi geliyordu ona. Daha oldukça uzaktayken bağırdı. Boka! Karşılık veren olmadı. Yeniden bağırdı. Boka! Başkanım! Daha gelmedi diye karşılık verdi bir ses. Nemetçek tayfun gibi uçtu gitti. Boka'ya haberi yetiştirmeliydi hemen. Ülkelerinden kovulmadan önce mutlaka bir şeyler yapılmalıydı. En sondaki odun yığının yanından geçerken hala toplantıda olan Macun Derneği üyelerini gördü. Ciddi bir yüzle oturumu yöneten Weiss, küçük sarışının yanlarından hızla geçtiğini görünce seslendi. Hey Bay Sekreter! Nemetçek duramayacağını işaret etti koşarken. Nemetçek'in ardından Bay Sekreter diye bağıran Weiss, en önemli bir kişiliği olduğunu belirtmek için de başkanlık çanını salladı.